Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 24 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezar Paves, yaşamını bir otel odasında kendi elleriyle noktalayan çağdaş İtalyan edebiyatının büyük ustası Sezar Paves, 1908-1950, 1949 yılının Eylül-Kasım ayları arasında yazdığı son romanı Ay ve Şenlik Ateşleri'nde kalemiyle yarattığı dünyanın birleşimini yapıyor sanki. Kendi geçmişiyle ve okurlarıyla hesaplaşıyor. Amerika'da para pul sahibi olduktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ertesinde doğduğu köye dönen Anguilla, eski arkadaşı Nuto ile yaptığı konuşmalar aracılığıyla çocukluğunun günlerine, kişilerine döner ve direnişçilere ihanet ettiğiyle için ödüllendirilen genç bir kızın ölüsünün yakıldığı ateş, aynı zamanda geçmişinde küllerini savuran bir şenlik ateşine dönüşür. Kişisel anılarla bezeli geçmişi dengeleyen şimdiki zamanda aynı oranda çetindir ve simgesini ailesini öldürdükten sonra evini tutuşturarak bir başka şenlik ateşi yakan köylü Valino'da bulur. En olgun yapıtı sayılan Ay ve Şenlik Ateşlerinde Paves, benzersiz bir doğa sevgisini, kırsal kesimin ahlak anlayışını ve yazgıya karşı koymanın anlamsızlığını vurguluyor. Ay ve Şenlik Ateşleri, özlemlerin ve olağanüstü bir hüznün romanı. Özgün adı La Luna e Fola. Sezar Paves, 9 Eylül 1908'de Torino yakınlarında Santo Stefano Belbo köyünde doğdu. Paves ailesiyle birlikte yaz aylarını bu köydeki çiftliklerine geçirdiği için bu köy ve çevresindeki kırlar, tepeler Sezar Paves'in ilk şiirlerine ve olgunluk döneminin en başarılı romanı olan La Luna e Fola, Ay ve Şenlik Ateşlerine esin kaynağı oldu. Babası küçük yaşta kaybeden Paves, geçim sıkıntısı nedeniyle Santo Stefano Belbo'daki çiftlik de satılınca çok sevdiği kırlardan ve tepelerden uzaklaşmış oldu. Sezar Paves gençlik yıllarından başlayarak yalnızlıktan hoşlanan, içe dönük biri oldu. Paves, Torino Üniversitesi'nde edebiyat okudu. İngiliz ve Amerikan edebiyatıyla yakından ilgilendi. 1933 yılında kurulan Eunadi Yayın Evi'nde görev aldı. Antifaşist çalışmaları yüzünden 1935'te tutuklandı. Bir yıl hapis yattı. 1950 yılında yazarlık hayatının doruğuna ulaştı. Ama özel hayatında yalnız ve bunalımlıydı. Sonu gelmeyen aşk ilişkileri onun hayatı olan bağını kopardı. Sık sık intihar düşünmeye başladı. 1950 Nisan'ında Tre Donne Sole, Yalnız Kadınlar Arasında adlı kitabına verilen Strega ödülünü aldıktan sonra Torino'da bütün özel kağıtlarını yok etti ve bir otel odasında 26 Ağustos 1950 günü uyku hapı alarak yaşamına son verdi. Paves'in Can Yayınları arasında çıkacak en önemli yapıtları şunlardır: Yaşamın Uğraşı, Güzel Yaz, Yoldaş, Tepelerdeki Şeytan, Yalnız Kadınlar Arasında, Ağustos Tatili, Leuco ile Söyleşiler, Ay ve Şenlik Ateşleri. C için Olgunluk Her Şeydir. 1. Canelli'yi Barbarosco'ya, Alba'ya değil de bu köye dönmüş olmanın bir nedeni var. Burada doğmadım. Neredeyse kesin bu. Nerede doğduğumu bilmiyorum. Doğmadan önce işte ben buyum diyebileceğim ne bir ev, ne bir toprak parçası, ne de bir kemik kırıntısı var burada. Tepede mi, vadide mi, yoksa balkonlu bir evde mi dünyaya geldiğimi bilmiyorum. Beni Alba Katedrali'nin merdivenlerine bırakan kız belki köylü değildi. Belki büyük bir evin sahibinin kızıydı. Belki de beni oraya Monticello'lu, Neville'li ya da niçin olmasın kravanzalı iki yoksul kadın bir üzüm sepeti içinde getirmişlerdi. Kimin kadının olduğum kim bilebilir? Bütün kanları iyi ve eşdeğer olduklarını bilebilecek kadar dünyayı dolaştım. Ama yine de insan kanını gelip geçen bir mevsimden daha değerli, daha uzun ömürlü kılmak için çaba harcıyor. Kök salmaya, toprak, ülke sahibi olmaya çalışıyor. Bu köyde yetişmemin yalnızca Alessandro Hastanesi'nin bağlandığı aileyi alabilmek için de olsa beni alıp büyüten ve artık ikisi de yaşamayan Virgilio ile Padrino'ya borçluyum. 40 yıl önce bu tepelerde bir gümüş sikke uğruna kendi çocuklarının üstüne hastaneden bir de piç alan yoksullar vardı. Kimisi daha sonra ev işlerini görmek, daha kolay söz geçirebilmek için bir kız çocuğu alırdı. Virgilia iki kızı olduğu için beni istemiş. Ben biraz büyüyünce hep birlikte çalışıp rahatça yaşayacakları büyük bir köy evine taşınmayı umuyorlarmış. Pardino'nun o sıralarda Gaminella'daki küçük evi, iki oda bir ahır, keçisi ve fındık ağaçları bayırı vardı. Ben kızlarla birlikte büyüdüm. Birbirimizin mısır ezmesini çalar, aynı döşekte yatardık. Kızların büyüdüğü Angiorana benden bir yaş büyüktü. Ancak 10 yaşındayken Virgilia'nın öldüğü kış bir rastlantı sonucu onun kardeşi olmadığımı öğrenmiştim. Düşünceli bir kız olan Angiorana o kıştan sonra bizimle bayırda ve korularda dolaşmaz oldu. Ev işlerini görüyor, ekmek, peynir yapıyor, benim paramı almak için belediyeye de o gidiyordu. Ben 5 lira ettiğim için Guile'ye şişinir, onun para getirmediğini söyler. Pardino'ya niçin başka pişler almadığımızı sorardım. Artık çok yoksul olduğumuzu biliyordum. Çünkü ancak çok yoksullar hastaneden piç alıyorlardı. Okulda oynarken bana piç dediklerinde önceleri bu sözcüğün alçak gibi, serseri gibi bir sözcük olduğunu sanıyor, gereken karşılığı veriyordum. Artık kocaman bir çocuk olmuş, belediyede aylığımı kesmişti. Ama Padrino ile Virgilia'nın çocuğu olmamın, Gaminella'da doğmuş olmamak, kızlar gibi fındık kabuğunun içinden ya da keçinin kulaklarından dünyaya gelmiş olmamak anlamına geldiğini yeterince anlayamamıştım daha. Geçen yıl köye ilk kez döndüğümde neredeyse gizlice fındık ağaçlarına bakmaya gittim. Gaminella tepesi birbirini izleyen bağlar ve derelerle kaplı upuzun bir bayırdır. Öyle hafif eğimlidir ki başınızı kaldığınızda doruğu göremezsiniz. Doruğun kim bilir neresinde başka dağlar, başka korular, başka patikalar vardır. Sanki kış tarafından kabuğun soyulmuş, doruk, toprağın ve ağaç gövdelerinin çıplaklığını sergiler. Vadimizin sona erdiği Canelli'ye doğru dev kitlesinin küçüklüğünü görüyordum donuk ışığın altında. Bel boyu izleyen bozuk yoldan küçük köprünün koruklarından ve kanala ulaştım. Suyun kenarındaki yükseltide küçük evin iri taşları kararmış duvarlarını, bel vermiş incir ağacını, boş pencereyi gördüm ve o korkunç kışları düşündüm. Ama çevredeki ağaçlar ve toprak değişmişti. Fındık ağacı kümeleri yok olmuş, mısır tarlamız küçülmüş, ahırdan öküz böğürdü ve akşam serinliğinde burnuma gübre kokusu geldi. Şimdi bu eve oturan, demek ki bizim kadar kötü durumda değildi. Hep böyle bir şey beklemiştim. Ya da evin yıkılmış olmasını, kaç kez kendimi köprünün korkuluklarında, bunca yılı buralarda, bu patikalarda, keçi otlatarak, bayırın dibine düşmüş elmaları toplayarak, yolun bel boya doğru kıvrıldığı yerde, dünyanın da sona erdiğine inanarak nasıl geçirebilmiş olduğumu kendime sorarken düşlemiştim. Ama fındık ağaçlarını bulmamayı beklemiyordum. Her şeyin sona erdiği anlamına geliyordu bu. Öyle keyfim kaçmıştı ki kimseyle konuşmak ya da harman yerine gitmek istemedim. Bir yerde doğmamış olmanın, kan bağından yoksun olmanın, ekin türünü değiştirmeyi önemsemeden, daha şimdiden yaşlılarla birlikte yarı gömülmüş olmanın ne anlama geldiğini hemen orada anladım. Doğrusu tepelerde yer yer fındıklar vardı. Oralara gidebilirdim. Ama bu bayırın sahibi ben olsaydım, belki onları da keser, buğday ekerdim. Ama şimdi ben de, içinde bir gün ya da uzun yıllar yaşadıktan sonra boşalan, müşteri bekleyen, cansız kalmış kiralık kent odalarının etkisini uyandırıyordu. İyi ki o akşam sırtımı Gaminella'ya dönünce, Berbon'un ötesinde yükseltileriyle, doruklarda gözden yiten büyük çadırlarıyla Salto Tepesi'ni gördüm. Bu tepenin alt tarafında da kulübenin arkasındaki Kalasaya'da köprünün parmaklıklarına oturan günler, yıllar boyunca bakmış olduğum çıplak bağlar, bayırlar, ağaç kümeleri, patikalar, oraya buraya dağılmış ahırlar vardı. Pardino'nun Gaminella'daki evi satıp kızlarıyla Cossano'ya gittiğini, benim de askere çağrılıncaya dek Berbon'un ötesindeki verimli Mora çiftliğinde ırgatlık yaptığım yıllar boyunca, evet o yıllar boyunca gözlerimi tarladan yukarıya kaldırmam, gökyüzünün altında Salto bağlarını görmem için yeterli olurdu. Ve bağlar da demir yol doğrultusunda sabah akşam Belbo kıyısında yol alarak aklıma olağanüstü şeyler, İstasyonlar, kentler getiren trenin düdüğü yönünde Canelli'ye doğru açılırlardı.
Ayrım sonu.